Çapraz Sorgu'dan merhaba. Ben Mustafa Mert Hacı Kasımoğlu.
Ben Nuri Erdoğan.
Biz Boğaziçi'li iki arkadaşız. Bir süredir planladığımız podcast yayınına bugün itibariyle başlama kararı verdik.
Evet, amacımız gündemde perde arkasında kalmış veya önemli bulduğumuz, üzerinde fikir yürütmek istediğimiz konuları konuşmak. Bunu da araştırmalarımızdan, özellikle de tarihi perspektiften yararlanarak yapmak istiyoruz. Eğer başarabilirsek de güzel bir arşiv olarak kalmasını umuyoruz.
Evet, buna göre her hafta belli bir konu belirleyip onu ayrıntılı bir şekilde konuşmayı planlıyoruz. Genelde konularımız da böyle gündemde ama gündemde yeterince öne çıkamamış şeylerden tercih edeceğiz Nuri'nin dediği gibi. Malum gündem koronanın işgali altında, biz de bu konu seçimimizi onun üzerinden yürütelim ama koronanın kendisi de olmasın istedik. Bu gündemle beraber öne çıkan en büyük kavram da social distancing oldu. Yani sosyal mesafe, izolasyon, karantina. Bu da evlerimizde dolayısıyla ekranlarımızla baş başa kalmaya itiyor bizi. O yüzden konumuzu da bu giderek artan dijitalleşme, bunun bize etkileri olarak belirledik.
Evet, birçoğumuz alıştık hayatını telefon ekranından, kah bilgisayar ekranından. Yani biz okul hayatını, birçok insan da ofis hayatını sürdürüyor. Sadece o değil, sosyalleşmemizi de iki ekrandan gayet güzel halledebiliyoruz gibi. Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun ama.
Evet, özellikle sosyalleşmemiz kısmına parmak basacağız ya. Şey, sosyalleşmemiz için şöyle bir durum var. Son yıllarda zaten artan bir şekilde bu alanı kullanmaya başlamıştık. Sosyal medya araçlarını, oradaki etkileşimimizi. Ama bu son izolasyon dönemi, evlere kapanma dönemi bunu herhalde en yüksek düzeye getirmeye başladı. Saatlerce oradan etkileşim üzerine.
Evet ve bence bana halledebiliyoruz gibi geldi. Bana sanki çoğu kişi, sistemden dolayı işine gidemeyen insanlar falan, yani bundan dolayı maddi sıkıntı yaşayan, onları bir kenara bırakırsak, yani bizim gibi en azından öğrenciler için çoğumuz bence halledebiliyoruz gibi. Yani birçok işimizi böyle halledebildiğimizi görmek belki daha da bizi rahatlattı.
Şimdilik en azından devam ediyor. Ofislerdeki hayatta öyle. Hani bir şekilde kalite düşüyordur belki, işler yavaşlıyordur ama bir şekilde sürdürülebilirliğiyle devam ediyor bunun. Ama mutlu muyuz? Mutluluğun içine sosyal gereksinimler de girer. Dışarı çıkamadığım için çok mutsuzum.
Ha, ya evet, bilmem, bana o kadar şey gelmedi yani. Belki de bilmiyorum, ihtiyacım varmış böyle uzun süre şey kalmaya. Ama hakikaten sadece markete gittiğim zaman, işte ekmek almaya gittiğim zaman hatırladığım bir gerçeklik var. Onun dışında bambaşka bir yerdeyiz.
Evet.
Bambaşka bir yer üzerinden
Evet.
hayatımızı sürdürüyoruz gibi.
Biz dış dünya dediğimiz şeyle şu an kapının önünde dış dünya farz edersek o bizim gerçekliğimiz. Uzak kaldık bu sefer ve biraz da bu uzak kalışın alternatifleri bol olduğu için de kolay oldu. Elimizde şey var mesela, en basitinden bir sosyal medya araçları var. Bu Twitter var, Facebook var. Buradan ya aslında o kadar da uzak kalmadık. Fiziken uzak kaldıklarımızdan aslında internet üzerinden bir aradayız. Bugün
Tabii.
Avustralya'da başına birinin bir şey geldiğinde benim yine haberim oluyor. Gidip görmeme zaten gerek yoktu artık. İş oraya gelmişti. Şimdi dışarı çıkıp bunu tartışamıyorum. Bir tek problem bu, eksik.
Tabii, bir de şeyleri düşün. Yani kapalı kalan, böyle kapatılan padişahları falan düşün yani. Hani
Ha,
hiçbir şeylerinde bir şey de yok.
evet, dediğin gibi hani şey hatırlayabiliriz. Şehzadeleri, bu Osmanlı'da sancak usulü bittikten sonra, sancağa çıkma usulü, kafes usulüne dönüyorlar işte. Şehzade çocukluğundan padişah olana kadar kafeste büyütülüyor. Yani kullanabildiği alan belli, küçük bir alan. Gördüğü insan sayısı belli, aynı bir karantina, izolasyon gibi. Sokağa da
Tabii
çıkamıyor.
orada bir de öldürülme korkusu da var, değil mi?
Var, sinirleri çok bozuluyor. Aslında bizim de mesela şimdi ölme korkumuz var çıkınca. Hani çok
Doğru.
aynı koşullar değil de benzerlik gösteriyor.
Yani toplumsal olarak düşün, daha da beteri. İşte 2. Dünya Savaşı'nda İngilizler o her an Almanlar bombalayacak tehdidinin şeyini, korkusunu yaşarken bir de bir yandan yemeklerini, şeylerini bulma sıkıntısı yaşıyor. O zaman direkt kesiliyordu bu tedarik zinciri dediğimiz şey.
Belki de hiç yoktu hatta bu kadar alternatifli yollar.
Şu an dijitalleşme sayesinde diyelim, birçok şeyi hallediyoruz senden. Yani vergi dairesi çalışabiliyor kendi halinde. İşte bu marketlere ürünler yine gelebiliyor.
Kargo, lojistik.
Kargo en önemlisi. Onlar devam ettiği için ve de işte elimizde sosyal medya olduğu için gayet iyi götürüyoruz gibi
Ya şey doğru aslında, bu
görünüyor.
İkinci Dünya Savaşı örneği şöyle doğru. Orada hani çıkmak çok tehlikeli, içeride kalmalısın ama bir yandan da çıkmadan olmuyor. çıkmadan olmuyor bize gerçek hayatta çok iyi hatırlatıyor bence. Hani şimdi çıkmadan olmuyor'yu çok yaşamadığımız için en azından. Tabii şu an
Evet.
çıkmak zorunda olan çalışan insanlar tabii mevcut da en azından bir kesim çıkmadan oluyor ya şu yüzden okey. Çünkü kaynak bulmak çok sıkıntı değil şu an. Şimdilik.
Evet, yani bu da bizi şu soruya getiriyor. Hani bu süreç şimdi dijitalleşme sayesinde daha rahat atlatmamızı sağlıyor. Bir de tabii bu daha fazla dijitalleşmesine de olanak sağlıyor.
Peki o zaman bu akıllara bir soruyu getiriyor. Madem biz dışarı çıkmadan da oluyor. En azından olmaya başladı. Bundan sonra gidişat robotlar işimizi alacak şeklinde mi? Hani öyle bir
Yok yok, ben ona katılmıyorum. Tamam, yani şu an üretim bayağı düştü. Bu da ister istemez tabii daha fazla işin her şeyin endüstrileşmesine, her şeyin o işte robotlar yapacak, şey yapacak, yapay zeka yapacak söylemine doğru daha bizi götürecek ama yani en sonunda işimizi alacak falan. O kısma katılmıyorum çünkü hani bu aynı zamanda şu dönüşümü de getiriyor bence. Bilmiyorum, sen katılır mısın? İnsanların talepleriyle şekillendiği için yani aldığımız her şey bir şekilde tüm bu üretim aşamaları taleplerimizle şekilleniyor. O yüzden yani bir kişiselleşme ve özelleştirmenin önemi artacak. Zaten bu yeni bir de Endüstri 5.0 diye konuşulan bir kavram var. 3-4 sene önce ortaya atıldı. Onda da zaten onu diyor. Robotlar insanların yerini falan almayacak. İkisi birlikte kalacaklar. Çünkü insanların talepleri en sonunda seri üretimden gelen bir şey değil de kişiye özel bir ürün ortaya çıkaracak. Yani bu biliyorsun işte bu Google'ın reklamları falan, hep onları sayabiliriz burada. Hani bize özgü bir şeyi sunma
evet.
konusunda hani orada birileri çalışıyor. Orada bir yani her robotun aldığı her işte arka planda yapılması gereken diğer işler ortaya çıkıyor yine
Bir insan
insanların
eli de
birlikte girmesi gereken.
zaten şey de var hani şimdi her şey dijitalleşip böyle yapay zekanın eline geçmeye başlayınca hani bir eskiden beri şey düşüncesi vardır ya işte bu bilgisayarlar artık insanın iş gücüne ihtiyaç kalmayacak, hesaplamalar onda olacak veya çok daha eski yıllara gidersek işte bu buharlı makineler çıktı artık tarım işçilerine eskisi kadar ihtiyacımız yok, işsiz kalacaklar. Bir de bunun bir hani madalyonun diğer ucu da şu şekilde bu bilgisayarlar çıktı mesela bu bilgisayarların yarattığı da bir istihdam, yeni iş kolları var. Hani bununla ilgili bilmiyorum bir çalışma
Aynen
var
aynen.
mı?
Onunla ilgili bir var. Ben bakmıştım önceden. Mesela ilk 80'lerde de aynı korku yine insanlarda var. Bilgisayar diye bir şey ortaya çıktı. Tabii o zaman tüm hesap işleri daha birçok bilgisayarın hızlıca halledebileceği, yani 80'lerdeki bilgisayarın bile hızlıca halledebileceği birden bilgisayara devredildi. Ve bu süreçte McKinsey'neydi sanırım bir çalışması var. 80'lerden beri 3,5 milyon, yani normalde şimdi bilgisayarın yaptığı ve normalde bir insanın yaptığı iş kayboldu. Ama düşününce bilgisayarın kendisinin yarattığı iş sayısı 20 milyona yakındır, bu Amerika için söylüyorum. Yani
Bu en
bu
basitinden şey
korku hep
zaten
var.
bu yapay zekaların falan veya bir internetin bize kattığı tamam belli işleri yok etti de biz mesela yeni meslek de çıkıyor YouTuber'lık diye bir şey çıkıyor. Hani o eğlence sektöründe olmayan bir şey. Hani tamam insanlar daha az sokağa çıkıyor internet yüzünden daha az sinemaya gidiyor daha az sirklere gidiyor falan ama işte oradan çekerken getiriyor oradan bir mesela podcast üreticiliği diye bir şey çıktı bugün iki tane daha istihdam sahibi olduğu.
İşte yani tabii biz şey yapmıyoruz bu arada.
Bizim henüz
Para
gelir
için
modelimiz
yapmıyoruz.
yok.
Yani müşteri hizmetleri falan hepsini o şeye sayabiliriz ya. Hani yani satış modeli değişti. Başka ne bileyim. Yani bir sürü yeni iş bununla birlikte geliyor. Zaten şey olarak baktığında bir insanın boş kalmasının hiçbir şey, hem görevi azaltması açısından bir mantığı yok, hem de her türlü o robotun bir şekilde yanında duracak, durduğu zaman daha iyi bir şey katacaktır. Üretime daha iyi katılacaktır. Yani bir mantığı yok o şekilde
Mantık
durmasının.
yok bu.
Yani her türlü evrileceğiz.
Ya öte tarafta da şey fikir var ama mesela bu izolasyonlardan falan önce de konuşulan böyle fütürist perspektiften diyeyim. Bu fütüristler der ya insanoğlu işte yavaş yavaş bu yapay zeka algoritmalara kaybedecek yerini. Algoritmalar onun yaptığı işleri yavaş yavaş ele geçirecek ve bir yerden sonra öyle bir kırılma anı geldikten sonra insanoğlu sadece yaşayacak. Bir iş olarak değil de bir hobilerini yaşayacak. İşte kendini devam ettirecek. Ya yani böyle fütürist bir yaklaşım var.
Ya
Ya bana
evet, tamam.
çok çok şey uçuk geliyor şimdi. İleride
Ya
de çok
uçuk
mümkün
gelmesi
gibi
şu, ben
gelmiyor.
mantıklı, yani bence mümkün olmama sebebi şu. Hani sen herhangi bir problemi bununla çözdüğün zaman, yani yapay zeka uyguladığın zaman oradan yeni datalar çıkıyor. Bu kez yani her probleme aynı şeyi uygulayamıyorsun bence. Yani o da başka bir data çıkıyor. O başka bir
Tabii.
çözüm gerektiren yeni bir şey gerekiyor. Yani
Ya
sadece
orada da
yani
şey
yazılım
başlıyor.
olarak düşünmeye gerek yok.
Orada da şey başlıyor işte. Algoritma yazacak hale geldiği zaman veya biz kendilerine eğitim modeli koyduğu zaman ortaya birbirlerine, o zaman hesaptan biz çıkıyor muyuz?
Yani o bana çok şey geliyor. Ya.
Veya
Gerçek dışı geliyor.
siz
Ya.
mühendisler kendi kuyunuzu mu kazıyorsunuz veya? Ve
Yani.
bizim kuyumuzu da.
işte diyorum yani sadece işi data olarak görmek de yani bu işin işte sensörler boyutu var işte hareketlilik kısmı var yani işte hani her yeni bir fabrikada herhangi bir bölüm oluşturduğunda yeni bir aynı zamanda ağ kuruyorsun. O ağ tamam belli bir kısmında her şey kendi kendine çalışacağını öngörüyorsun ama ya onu illaki modelleyen bir analist olması gerekiyor orada. Yani sadece yüksek skill'li iş sahibi insanlar değil de onun yanında duracak muhakkak daha low skill'li şeyler olacaktır muhakkak. Ama tabii bu süreç sıkıntılı yani ne kadar sancılı olacak yani tüm yani toplam işçi sayısı şey sayısı değişmeyecek ama kim buna hızlı adapte olabilirse yani
Ha, tabii
yaklaşık
dönüşümü.
2030'a kadar 800 milyon falandı yaklaşık bir iş dönüşümü öngörülüyor. Yani değişecek yani iş tanımı değişecek. Yani buna kim daha önce adapte olursa o da işte yüksek gelir grubuna girecek. Olamazsan daha düşük
Ya
gelir grubuna girecek ama
her
yani
şeyde
işsiz
olduğu gibi
kalmayacaksın. O
yani.
çok mantıklı değil yani.
Ya zaten sistemi ayakta tutabilmek için işsiz kalmamamız gerekiyor, yoksa
Ha,
ya bu
aynen öyle.
ekonomik modelin üzerinden konuşamayız. Bambaşka bir şey olursa onu konuşuruz tabii, ama bu ekonomik modelin devam edeceğini düşünüyorsak işsizlik sadece kaynak, yani kaynağı
Bir de
düşürmek demek bir yandan da.
şeye gelmek istiyorum yani hani ne olursa olsun her zaman talep bizim talebimize göre şekillenecek. Yani talep yoksa kimse orada yeni bir şey deneyelim, yapay zeka buraya uygulayalım
Tabii.
demeyecektir. Yani insanların talebine göre şekilleneceği için bunun o yüzden daha az korkmamız gerek diye düşünüyorum yani.
Mesela
Mesela
şu an içerideyiz ve talebimiz sosyal
ha.
medya, YouTube, işte
Netflix yani
dizi
şey
içerik servis sağlayıcıları. Bunun da bir
yani.
dönüşümü var değil mi?
Ha. Çok basit mesela en direkt bu olay çıktı. Anında Avrupa Birliği Netflix'ten band genişliğini düşürmesini istedi. Yani bu da şu an sadece evlerimizde değil, kıtalar arası da kullanılan büyük fiber optik ağlar olsun, serverlar olsun. Şimdi onların büyük yükünü normalde YouTube ve Netflix alıyor. Bayağı yarısından çoğunu. Ve şimdi hepimiz online eğitime devam ediyoruz. Kesintisiz bir şekilde kaliteli hizmet sağlanmasını istiyoruz. Hemen o yüzden Avrupa Birliği Netflix'e dedik sen şeyini düşür, %25 şeyini düşür ki Netflix düşürünce birden alan açılıyor mesela. Ama hani bu network'in yüklenmemizin şimdi o yüzden o daha fazla yatırım olacak. Yani network'e yüklenmemizin iyi yanı bu olacak. Yani orada bir talep oluşuyor. Mesela anlık sadece bu virüsten dolayı bir aylık sürede olan şey daha fazla yatırım yapılacaktır. Ya da işte demin örneğini vermiştik. Kargo meselesinde de öyle. Yani kargolar şimdi 10 günde gelir oldu ama ne olacak? Daha fazla oraya iş gücü gelecek. Daha fazla yatırım
Bunu
yapacak falan.
optimize etme, indirmeye uğraşacaklar belki de. Zaten kargolar için aslında iyi oldu. Bizi hiç evde bulamıyorlardı. Şimdi başka bir yerde bulamıyorlar. Ben de sipariş veriyorum rutin olarak bir şeylerden de hep aksıyor ama. Neyse, olağanüstü
Ya işte
koşullar.
evet. Ya evet bunu ben de düşünüyorum. Hele şu iş tanımı şeyinde davulcular dedim artık yani sizin iş tanımınız değişti. Tamam. Bunu ona anlatabilirim. Sizin iş tanımınız değişeli bayağı oldu. O yüzden yeni bir şey bulsanız iyi olur.
O zamanla.
Gelin.
Gelenek en son
Evet.
kaybolan.
Bir de gelenek evet. Onu belirtelim o zaman. Taleplerimiz artık geleneğimize göre
Tabii.
şekillenecek.
Yoksa bazı şeylerde hani teknolojik ilerlemeyi de geri plana atabiliyor gelenekleri sürdürmek. Peki şimdi biz buradan 2000 atıyorum 50'leri 100'leri okumaya çalışıyoruz kendimizce, elimizde olduğunca. Hani algoritmalar var, işte sosyal medyaya gömülmüşüz, bambaşka bir gerçeklikle sınanıyoruz falan. İleriyi görmeye çalıştık. Peki hani bundan 50 yıl önceki insan bugünün ne kaygıyla görüyordu? Bundan o mesela endüstri 1.0, o ilk sanayi devrimi dediğimiz zaman bir işçi kendini nasıl, ne kaygılarla
Değil mi?
görüyordu?
Korktu mu mesela yani?
Korkmaz mı? Ya korkmuş şöyle, mesela bu işte feodalizmin yıkılması var ya. Ya bütün ekonomik sistem baştan dizayn ediliyor gibi düşün. Sosyal statüler, ekonomik sınıflar birbirleriyle girişmeye başlıyor. Yepyeni sınıflar
Yani
çıkıyor
yer
ortaya.
değiştiriyor. Evet,
Değişim her
aynen
zaman korkutucudur. Özellikle adapte olmaya zayıf olan, hani bu manevrası düşük
kesinlikle.
olan için muhtemelen ilk, mesela çok eskiye gitmeyelim. İşte Türkiye'ye traktörlerin geldiği zamanlar 50'li yılları düşünelim. 50'li yıllarda acaba tarım işçisi ne düşünüyordu? Ulan bu traktör geldi. Hani
Halbuki
Bizi seneye istemeyecekler burada.
hem verimi arttırdı. Yani işin özü oradaki insanları beslemekti. Onu
Evet.
sağladı. Hem de o insanları başka bir yerde çalıştırmaya
Başka bir
sevk
işte
etti.
hani
Yani
hemen başka bir yerde çalışamayıp işsizlikle birikince orada şey problemleri başlıyor, kaygı problemleri başlıyor.
tabii bu önemli bir politik de mesele yani. Hani bu dönüşüm nasıl olacak falan.
Tabii
Bizim
bu
yani.
dönüşümü pat diye yaparsan bir sürü işsiz insana kim bakacak? Mesela ya örneğin
Ya
tabii böyle pat
mesela
diye dönüşüm
onunla
de
ilgili de
olabilir mi?
biz şey zaten hani önerilen şey şimdi sadece mühendis ya da fen eğitimi verdiğimiz insanlar kurtulur da diğerlerini düşünelim gibi değil. Hani eğer ona bakarsak hani bu işi hepten kurtaramayız. Bizim direkt işçilere şey öneriliyor İngiltere'de, Amerika'da. Hızlı staj gibi programlar olsun. Kim işte gidip bir yazılım mühendis bir şey çalıştıralım gibisinden değil de onlara dönüştürme işine girişirsek bu işi kotarırız
Ha, daha
gibisinden yaklaşımlar.
yumuşak bir geçişle.
Aynen. İlla de herkese bir üniversite eğitimi, herkese bir şey eğitimi verelim. Üstün matematik eğitimi verelim, o analist yapalım merkezi gibi bir dönüşüm değil zaten. Hani iş dönüşürken bir yandan eğitimde devam ederse var olan
Ama
işçileri de geliştirebiliriz, değiştirebiliriz gibi bir
bana göre en nihayetinde bu dönüşüm dediğimiz şey veya değişim ya oluyor. Ne kadar direnirsen diren, oyalarsan oyala bir şekilde oluyor. Çünkü 50 yıl öncenin de kaygısıydı. O 150 yıl öncenin
aynen öyle.
kaygısıydı makinalar. İşte 1900'lü yılların başında böyle çizilmiş, tasvir edilmiş şeyler var mesela. İşte bir robot mutfak işlerini yapıyor. Yüzlerce kolu var, her şeyi bir anda yapıyor. O bütün hizmetçilerin bütün işini tek başına yapabilecek diye. Yani o kaygı varmış ki onu çizmiş. Hani tasavvur anlayışımız değişiyor yıllar içinde. Hani şimdi onun karşılığı şimdi Apple Home mesela, birkaç düğmeyle halledebildiğin işler. Ama sonuçta onun tahmin ettiği bir şey gerçekleşiyor. Ve onun tahmin ettiği o şey gerçekleştiğine göre de bizim bakış açılarımız değişiyor. Mesela bu şey yaklaşımı vardır ya, politik fikirler olarak İkinci Dünya Savaşı'nda en kötüyü tatmış grup kendini demokrasiyle var etti. 70'li yılların 60'lı yılların demokrasisiyle ortaya çıktı. Ama biz sefa
Şimdi
yıllarını görmüş.
demokrasideyiz. Aynen yine aynı kaygıyı taşıyoruz. Ama demokrasi var. O zaman demokrasi de
Demokrasi
demek
de
yani
bizim için
iş demokrasi
çözümsüz
değilmiş.
kalmış gibi. Hani şimdi başka yerlerde arıyoruz derdimizi. Bu
Doğru
dönüşüm
doğru
hep devam ediyor.
haklısın.
Aslında bu hayat kaygısı meselesi de geliyor buradan. Ya bu
Her zaman
mesela
var oldu.
şeyden de örnek verilir ya. Tek sebebi bu değildir bu arada. Ama hani işte matbaa İstanbul Osmanlı'ya gelecekti. İşte şeyler karşı çıktı. Hattalar karşı çıktı. Bu ya hattat lobisi o zaman çok güçlü bir lobi. TÜSİAD falan değil yani, hattatlar karşı çıktı diye bir şey iptal olmaz. Hani onun belli başlı sebepleri vardı. Ama hani hikayenin özü şu, ne kadar gerçeği pek yansıtmasa da orada yüzlerce binlerce hattat işsiz kalacağına biraz ötelenmiş gibi durdu hani şey teknolojik gelişim. Ama hep kaygı ortak yani. İşimize devam edebilmek, hayatımıza
Doğru
devam
haklısın.
edebilmek aynı şekilde.
Yani sonuç olarak robotlar iş arkadaşımız olacak. Bizi yönetmeyecek. Değil mi?
Evet, böyle bir sonuç çıkarabiliriz bu konuştuklarımızdan. Yalnız hani bizi yönetmek isteyen robotlar da var. Şöyle var. Terminator'a, Matrix filmine falan bakarsın. Orada robotların bizi yönetmeye ihtiras halinde olduğunu görüyoruz. Var mı böyle bir amaçları?
Yok ya, o 80'lerde falan işte Hollywood'un değil mi? Bence insanları korkutmak için, yani insanların işte dediğimiz korkusundan, kaygısından faydalanmak için yaptıkları filmler yani. Yoksa bence bir Terminator falan yok.
Yani
Ama o Matrix'teki bir sistem olacak, insanlar onun içine girecek kısmı biraz doğru olabilir gibi geliyor bana. Yani sanki doğru olmaya başladı gibi geliyor, bilmiyorum sen ne düşünürsen.
bir kereden girme gibi değil, hani o filmdeki gibi hadi insanları bir simüle gerçekliğin içine, bir alternatif gerçekliğin içine soktuk şekilde değil de bence girmeye başladık yavaştan. Hani bu bir felaket tellallığı olarak değil, süreci okumak için söyledim bunu. Şöyle girdik, ha bizim belli bir gerçeklik değişimimiz var zaten, bu sosyal medyalar olsun özellikle. Dışarıdaki bizle, o dışarıda gezen arkadaşlarıyla buluşan, ne bileyim işe giden insanla algoritmanın
Çift
içindeki
kişilik
o
oluştu diyorsun değil mi?
sosyal medya
Kesinlikle.
çiftten fazla. Şimdi bunun işin içine katmadan önce benim aynı baz gerçeklikte farklı benler vardı. Nasıl ailemin yanındaki ben farklı, küfretmez mesela. Arkadaşlarımın yanındaki ben farklı. Stadyumdaki ben bambaşka. Korkunç hatta. Ama bu hep aynı baz gerçeklik, aynı etkenler üzerindeydi. Şimdi iletişim kanallarının sonsuza ulaştığı, dünyanın her yeriyle aynı ortamda bulunabildiğimiz ve bir yandan da kendimizi ortaya koymadığımız, hani öyle veya böyle anonim kaldığımız bir yere, mecraya de dahil olduk. Ve bu aynı baz gerçeklikte değil, kodlarla var. Hani fiziksel bir karşılığı yok bu dünyanın. En azından diğerlerine göre çok daha minimize. Bu da bizi
Bu Matrix'teki
zaten
simüle evrene benziyor değil mi?
şu açıdan
Yani.
benziyor. Hani orada fiziksel dünyanın, yani o dışarıdaki dünyanın hiçbir karşılığı yokken, burada ikisi birlikte var şimdilik. Ama biz evlere kapandığımız süreden beri diğer taraf, yani işte Matrix tarafı, simüle olan taraf çok daha güçlendi. Ve oradaki ben çok farklı. Şöyle mesela, dışarıda selamlaşmadığım, merhaba merhaba demediğim insanın akşam fotoğrafını beğeniyorum. Ne bileyim, oradan mesela bir şey yazıyor, altına bir şey yazmak daha kolay geliyor. Hayatım boyunca karşılaşmayacağım veya hani kültürünü çok da sempati duymadığım, yani laf olsun diye söyledim, İnsanların yazdıklarını hemen ulaşıyorum, küçük fikirlere ulaşıyorum. Hani eskiden bu çok daha üstte bir boyutta, mesela bir adam kitap yazıyorsa bundan 500 yıl önce falan, çok seçkin bir insandır. Onun fikirleri öyle toplumun genelinin bize göstereceği şekilde değildir. Hani şimdi herkes bir şey ortaya atıyor ve bunu hemen
Sadece
ulaşıyoruz.
kitap, yani sadece kitap da değil. Bence
Kitap orada bir
daha
şey
garip
galiba.
gelen, evet, haksın, daha ilginci gerçekten anonim kişiler var sosyal medyada. Yani hiçbir şekilde bilmiyoruz kim olduğunu ama paylaşıyoruz, böyle destekliyoruz, cevap yazıyoruz. Hani bilmiyoruz, o biz
Ya düşünsene onun bir
gerçekten
bot
arkasında bir
olduğunu.
insan var. Bunu aynen öyle, çok bunu düşünmüyoruz aslında,
Şey
evet.
var ya, tweet atıyordu Microsoft'un algoritması. Hatta sonra Nazi yaptılar
Aha.
onu galiba. Şeye
Anlamlı bir şey miydi, hatırlamıyorum. Ha.
yok, etkileşimle kendi kendine insanlara tepki veriyordu falan. Bilmiyorum o geyik miydi, normal
Yok,
miydi ama
var şey zaten o, hani kendi.
Twitter'da Microsoft'un yaptığı bir bot zamanla Nazi gibi yanıt vermeye başladı. Mesela geyik oldu hatta ondan sonra. Hani
Yani
fenomen
bunu
hesapların kaçının insan olduğuna %100 eminiz. Bizim için aslında insan
ha.
olmaları da önemli değil. Bizim fiziksel hayatımızda bir karşılıkları olmayan insanlar onlar zaten.
Evet,
Şöyle
aynı,
düşün,
ve biz
benim
burada
şu an,
yaşamayı seviyoruz.
evet, daha doğrusu sevmeyi geçtik. Hani bu şey gibi oldu. Bu bizim hayatımız. Bir tercih olmaktan çok çıktı aslında. Bunsuz olamamaya başladık. Benim görüşüm en azından. Hani
Ha.
yaşamaktan çok mutluyuz. Çok boş bir laf. Hani yaşamaktan, insan hayatta olduğum için çok mutluyum demez durduk yere. Hani bu, sosyal medyayı kullanmaktan da çok mutluyuz. İş oraya gidiyor bana kalırsa. Artık
Peki o
hani
zaman bunu şeye benzetebiliyor muyuz?
Matrix'e mi?
Yani orada da Matrix'te o bir ajan Smith'ler falan vardı. Hani üst kontrol eden, yani o düzeni sağlayan falan gibi.
Düzeni
Burada da
sağlayan şeydi, robotlar, makinalardı. Orada bir makinalarla insanların bir
ha.
kavgası var ve makinalar galip geliyor. İnsanlar azınlığa düşüyor. Makinalar fark ediyor ki insanları enerji olarak kullanabileceğiz. Bu hani bir robotlar insanın enerji olarak kullanıyor ve onu hayatta tutabilmek için, onu edebilmek, kendini hayatta tatmin edebilmesi için, ölmemesi için bir yapay, simüle bir evrene koyuyorlar. O simüle evrende yaşıyorlar. Tıpkı gerçek hayattaki gibi, işte şehirleri var. Yaklaşık 1999 yılını tasvir edecek şekilde. İşleri var, yine büyük şirketler var, işçiler var, politik kavgalar var. Bunun arkasında da dönen bir sürü kod dizini var. Ama
İşte doğru, burada da şey diyorum. Mesela işte Facebook 3 milyar insana ulaşıyor şu an anlık olarak. Sürekli 3
evet.
milyar insana ulaşıyor ve yani reklam verebiliyor. Önüne çıkardığı şeyleri değiştirebiliyor. Yani çoğumuz mesela Instagram keşfet sayfasında arkada döndüğünü önemsemek için hani çok güzel saatlerce vakit geçirebiliyoruz. Biliyorum, ben çok kişi yaşıyordur yani, uyuşuyorsun
Evet.
karşısında ne
Evet.
çıkarıyor karşına bilmiyorsun. Hani aynı şekilde sanki ben burada bir benzetme, bir şey kurabiliyorum. Bilmiyorum sen de katılıyor musun ama
Ya
o
benzerlik
dediğin
şu,
kodlara sahip gibi bu. Ha.
şeyi diyebiliriz hani, bunu böyle pat diye geçen bir süreç olarak görmezsek, evet, girmeye başladık. İki tane gerçekliğimiz var bambaşka. Hani biri dijitalde, biri bu bildiğimiz dünyada. Ama Matrix'teki gibi sadece zihnimizin şeye kanalize olduğu, dijitale kanalize olduğu, hani o kodların, sensörlerin bize hissettirdiği, deneyimlediği dünya olur mu? Çok mantıklı gelmiyor ama şeyi konuşmak lazım asıl ondan önce. Öyle bir dünya bir zorlamayla değil de bir tercih şansıyla olmuş olsa,
Heh.
insanoğlunun ne kadarı buna kabul olur? Yani mesela ilk anda düşünüyorsun, yok ya
Evet.
öyle şey olur mu, girmem öyle şeye falan da, hani
Şey de vardı.
8 milyar
Değil mi?
insan var.
Inception'da şeyde, orada da aynı şekilde evrene giriyordu ama orada insanlar isteyerek, gönüllü bir
Orada
şekilde gidiyordu.
Inception, evet, Inception'da şeydi mesela, o filmde nasıldı? Rüyaya giriyorsun
Hatırlıyorsun ha. Hı.
veya başkasını o rüyaya sokabiliyorsun. Ya birlikte rüyaya girebiliyorsun. O rüyayı şeyde kişiselleştirebiliyorsun. Hani bir şehir
Ve
yapıyorsun
bunu
baştan ama sonra çıkıyorsun. Gerçi çok fazla derine indikten sonra çıkmak da problem oluyor. Hangisi gerçek, hangisi değil, kafalar karışıyor. Hatta spoiler
Burada
gibi
ama kendi
olmasın.
istekleriyle girip çık. Yok ya, anlamaz herhalde
Onun da spoiler'ı mı olurmuş? Yani şey, yani filmin tartışıldığı mevzu da hangisi gerçek hangisi yanlış üzerineydi ya. Hani orada da kafalar karışıyor.
artık.
Çok gerçekçi bir rüya gördüğümün şey hali o. Film hali.
Biz bunu istiyor muyuz yani?
Ha,
Yani
gelmek
böyle bir
istediğim
hayata
nokta
girmek.
şu. Mesela Matrix'teki gibi bir dünyayı, hani bugün çıktı bir tane adam dedi ki Elon Musk çıktı dedi ki şey yaptım, Matrix yaptım. Bir simüle evren yaptım. Gireceksiniz buna. Sadece hani bitkisel hayatta gibi bu dünyada takılacaksınız ama zihninizin içinde o sisteme entegre olanlarla birlikte bambaşka bir dünyada olacaksınız. Böyle bir şey vaat
Şey
etti.
zaten Nugget'te falan vardı yani, Neo işte, Elon Musk Neo mu falan diye, hani
Güzel.
biraz geyine
Ya
o benzetme var.
mesela Elon Musk onu yaparsa 8 milyar insandan bahsediyoruz dünyada ya, kimse gitmez mi? Bence çok fazla giden olur. Yani
Tabii canım, bir sürü sefil insan şey var ama evet, öyle bir evreni nasıl sürdürülebilir yapacaksın yani, herkesin böyle baştan belirlenmiş güzel yani birçok kişi için şu anki hayatından daha iyi bir evrene insanlara gitmek ister mi? Yani orayı sürdürülebilir yapabilir misin?
orada şeyi görmemiz lazım. Bu hani biraz felsefi bir yaklaşım olacak ama insan nedenselliği kabullenemiyor çok fazla bence. Hani kendi tercih yaptığına inanmak istiyor. Orada şeyi düşünmek lazım. Seni bir sistemin içine koyup kodların işin içine girdiği bir dünyada olduğunu bildiğin zaman ne kadar tercih yaptığından emin olabilirsin ki? Ama bu arada bilmezsen sorun yok. Bir de mesela fütürist yaklaşımda şey vardır ya, işte zaten simüle evrende miyiz acaba? Böyle sorular vardı, veya bu Michio Kaku mesela örneğini verir, işte seviye 3 bir uzay kolonilere sahip bir uzay medeniyeti düşünelim. Hani biz neden onun bir simüle şeyi olmayalım ki, evreni olmayalım ki diye sorular sorar. Bilmiyorsak sorun yok bence. Hani şey
Doğru.
açıdan. Hani çünkü bilebildiğimiz en gerçek hali biliyoruz. Daha üstünü bilmediğimiz için. Ama sen Inception gibi örnekte daha gerçeğini ararsın. Çünkü onun gerçek olmadığı ile ilgili kuşkuların var. Bilmiyorum, ben böyle düşünüyorum. Sen nasıl düşünüyorsun?
Evet, doğru işte, şey, cahillik mutluluktur. Öyle değil mi?
O da
Yani
Matrix'te.
ona bağlı, evet. Doğru. Evet, şimdi bu evren sürdürülebilir mi? Yani insanları sürekli burada kalmaya ikna edebiliyor muyuz?
Ya bu şeyden bahsediyoruz değil mi? Matrix tarzı. Matrix vari bir evren. Simüle
Evet,
evren.
aynen, simüle evren. Elon Musk artık kim yapıyorsa.
Musk yapıyor. Onun yapmasını istiyorum. Ya
Evet.
orada şöyle, hani içeriğinin nasıl olacağına göre değişir herhalde. Şimdi reklamı çok güzel yapar. Hani hayat kaygılarından arınmış, her istediğini yapabildiğin bir yer vaat ederse, o sanki çok insan beynine şey olmaz gibi, uyumlu olmaz gibi
Değil
geliyor.
mi? Bir kaygı, bir şey koyması lazım
O
yani bizim.
kaygı hep lazım. O hani şey durumu,
Yine
çekişme durumu.
dönüp dolaşıp yine konuştuğumuz şeye geliyor. Yani o, biz insan olarak sürekli bir korkuya, bir belirsizliğin getirdiği kaygıya yani muhtacız, ya da onu, bir belirsizlik olduğunda sürekli kaygı duyuyoruz diyelim
Ama
ya da.
kurtuluş da lazım orada. Hani şey, hep savaş olmaz ya. Yani arada saadet yılları da lazım. Hep
Doğru, evet.
kötü gün de çalışmaz benim görüşümde. O ortası
Evet.
ortası olacak, hani böyle iyi günleri hatırlayacağız arada de, öyle devam edeceğiz ama hep kötü olacağını ya da hep iyi olacağını bildiğimiz zaman o çok şey, beynimiz uyumsuz gibi geliyor bana. Öyle uyumsuz olunca da ölüyor. Yani filmde uyumsuz olunca çıkmaya çalışıyor, ölüyor hani nihilist bir yaklaşım üzerinden.
Doğru. Matrix güzel film, evet. Yani bugüne,
Güzel
yani
film.
günümüz, yani diğer 80'lerdeki, dediğim gibi, o Hollywood'un korkutan gelecek temalı filmlerindense Matrix bence
Evet.
günümüze uyarlanabilir. Yani günümüzde sanki orada işaret edilen o simüle evreni kendi yarattığımız, yani yine kendi içinde yaşadığımız bir nevi oldu o.
Evet ya, en azından paralel evren oldu. Ben ona kanıyım.
Değil mi?
Oradaki benle dışarıdaki çok farklı çünkü. Hani az önce saydığım aile yanı, maçtaki işte oyundaki Mert'ten çok bambaşka bir şey çiziyor. Hepsinden çok farklı. Hani o yüzden bir paralel gerçeklik gibi duruyor. Ve orada fiziksel bir karşılığa ihtiyaç duymuyoruz. En önemlisi bu.
O zaman çıkınca robotlarla iş arkadaşı olarak kalmaya devam edeceğiz ve arada sırada kendi Matrix'imize takılacağız.
Aynen öyle. Ama bu, biz de Matrix'in bir parçası olduk bugün itibariyle. Bu az önce salladığımız paralel bir gerçekliğin podcast'imizle umarım uzun sürede oluruz. Aramızda 300 kilometre olsa da yan yanaymış gibi konuşmaya çalıştık.
Evet, bu bölümde izolasyon hayatını ve sonrasında olabilecekleri konuştuk. Elimizden geldiğince her hafta bir bölüm yapmaya çalışacağız. Bizi dinlemeye devam edin. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.